Ayrım 5, sayfa 59. 12. Başka bir ülkede genç bir nöbetçi, bol miktardaki video ekranlarının önünde sakince oturuyordu. Karşısındaki görüntülerin değişmesini izliyordu. Geniş tesisi gözetleyen yüzlerce kablosuz video kameradan gelen canlı görüntüler durmadan değişiyordu. Süslü bir koridor, özel bir ofis, fabrika büyüklüğünde bir mutfak. Resimler gelip geçerken nöbetçi kurduğu hayali aklından çıkarmaya çalıştı. Vardiyası sona ermek üzereydi ama yine de tedbirli davranıyordu. Hizmet etmek bir şerefti. Bir gün kendisine en büyük ödül verilecekti. Kurduğu hayaller uzaklaşırken önündeki bir görüntü alarm veriyordu. Birden kendisini bile şaşırtan bir refleksle eli kontrol panelinin üstündeki düğmeye bastı. Önündeki görüntü donmuştu. Tüyleri ürpermiş bir halde daha yakından bakmak için ekrana doğru eğildi. Monitörün üstündeki yazı, görüntünün 86 numaralı kameradan geldiğini söylüyordu. Bu bir koridoru göstermesi gereken kameraydı. Ama karşısındaki görüntü kesinlikle koridora ait değildi. 13. Langdon karşısında duran çalışma odasına hayretle bakıyordu. Neresi burası? Yüzüne çarpan hoş sıcak havaya rağmen kapıdan adımını endişeyle attı. Langdon'ın peşinden gelen Kohler hiçbir şey söylemedi. Gözleriyle odayı tarayan Langdon'ın gördüğünden ne çıkarması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu. Hayatında gördüğü en tuhaf el sanatları buradaydı. Dekora hakim olan arka taraftaki duvarda Langdon'ın 14. yüzyıl İspanya'sından kaldığını tahmin ettiği dev bir tahta haç vardı. Haçın üstünde yörüngede geziren metalik gezegenler tavandan aşağı sarkıtılmıştı. Sol tarafta Bakire Meryem'in yağlı boya bir tablosu, onun yanındaysa elementlerin periyodik cetveli vardı. Yan duvarda iki pirinç haç Albert Einstein'ın posterini çerçevelemişti. Posterin üstünde onun şu ünlü sözleri yazıyordu: "Tanrı evrenle kumar oynamaz." Şaşkınlıkla etrafına bakan Langdon odadan içeri girdi. Vetra'nın masasının üstündeki plastik bohur atom modeliyle Michelangelo'nun Musa'sının minyatür kopyasının yanında deri kaplı bir İncil duruyordu. Langdon bir de seçicilikten söz edilir diye düşündü. Sıcak iyi gelmişti ama dekordaki bir şey vücudunu bir kez daha ürpertmişti. Kendisini iki büyük felsefenin çarpışmasına şahit oluyormuş gibi hissetti. Karşıt güçlerin huzursuzluk verici görüntüsü. Kitap raflarındaki başlıkları okudu. Tanrı zerresi, fiziğin taosu, Tanrı, kanıt. Kitap desteklerinden birinde şu sözler oyulmuştu: "Gerçek bilim, her kapının ardında bekleyen Tanrı'yı keşfeder." Papa 7. Pius. Kohler, "Leonardo bir Katolik papazıydı," dedi. Langdon döndü. "Papaz mı? Fizikçi olduğunu söylediğinizi sanmıştım." "Her ikisi birden. Hem bilim hem din adamları tarihte rastlanmadık değiller. Fiziği, Tanrı'nın doğa yasası olarak kabul ederdi. Etrafımızı saran doğal düzende Tanrı'nın el yazısını görmenin mümkün olduğunu iddia ederdi. Bilim sayesinde şüphe duyan topluluklara Tanrı'nın varlığını kanıtlamayı ümit ediyordu. Kendisini bir ilahiyatçı fizikçi olarak görürdü. İlahiyatçı fizikçi mi? Langdon bunun fazlasıyla oksimoron olduğunu düşündü. Kohler, "Zerrecik fiziği alanında," dedi. "Son zamanlarda şok edici buluşlar yapıldı. Anlam bakımından hayli ruhani buluşlar. Leonardo bunların pek çoğundan sorumluydu." Hala etraflarındaki tuhaflığı anlamaya çalışan Langdon dikkatle direktöre baktı. "Ruhanilik ve fizik mi?" Langdon meslek hayatı boyunca din tarihini incelemişti. Ve sürekli yinelenen bir konu varsa o da ilk günden bu yana bilimle dinin su ile yağ gibi olduğuydu. Birbirlerinin düşmanıydılar. Birbirlerine karışmaları imkansızdı. Kohler, "Vetra zerrecik fiziğinde en uç noktaya ulaşmıştı," dedi. Bilimle dini kaynaştırmaya başlıyordu. Hiç beklenmedik şekillerde birbirlerini tamamladıklarını gösterecekti. Bu sahaya yeni fizik diyordu. Raftan bir kitap çeken Kohler Langdon'a uzattı. Langdon kapağı inceledi. "Tanrı, Mucizeler ve Yeni Fizik. Yazar Leonardo Vetra." Kohler, "Bu saha küçük," dedi. "Ancak bazı eski sorulara yeni cevaplar getiriyor. Evrenin kökeni ve hepimizi bağlayan güçlerle ilgili sorular." Leonardo araştırmasının milyonları daha ruhani bir hayata yönlendirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyordu. Geçen sene hepimizi birleştiren bir enerji kuvvetinin varlığını kanıtladı. Hepimizin fiziksel açıdan birbirine bağlı olduğunu gösterdi. Yani sizin vücudunuzdaki moleküllerin benimkiyle iç içe olduğunu, hepimizin içinde tek bir kuvvetin hareket ettiğini. Langdon altüst olmuştu. "Ve Tanrı'nın gücü hepimizi birleştirecek." Bay Vetra, zerreciklerin bağlantılı olduğunu gösterecek bir yol mu bulmuştu? Kesin kanıt, Scientific American dergisinin son sayısındaki bir makalede, yeni fiziğin Tanrı'ya giden, dinden daha emin bir yol olduğu anlatıldı. Bu açıklama 12'den vurmuştu. Langdon birden din karşıtı Illuminati'yi düşünmeye başlamıştı. İstemeden de olsa kendini bir anlığına imkansız gibi görüneni ihtimaller dahiline almaya zorladı. Eğer Illuminati gerçekten hala etkinliğini sürdürüyorsa, dini mesajını kitlelere iletmemesi için onu öldürmüş olabilirler miydi? Langdon düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Saçma. Illuminati tarihte kaldı. Tüm akademisyenler bunu bilir. Kohler, Vetra'nın bilim dünyasında pek çok düşmanı vardı diyerek devam etti. Saf bilime inananlar onu küçümsüyorlardı. Burada, CERN'de bile, dini ilkeleri desteklemek için analitik fizikten faydalanmanın bilime ihanet olduğunu düşünüyorlardı. Ama günümüz bilim adamları kiliseye karşı daha az savunmacı değiller mi? Kohler bıkkınlıkla homurdandı. Neden öyle olalım? Kilise artık bilim adamlarını yakmıyor olabilir ama saltanatlarını bilime devrettiklerini düşünüyorsanız, ülkenizdeki okulların yarısında neden evrimin öğretilmesine izin verilmediğini kendinize sorun. ABD'deki Hristiyan koalisyonunun neden bilimsel ilerlemeye karşı dünyadaki en büyük lobiyi oluşturduğunu kendinize sorun. Bilimle din arasındaki savaş hala sürüyor Bay Langdon. Savaş meydanlarından toplantı salonlarına taşındı ama hala sürüyor. Langdon, Kohler'in haklı olduğunu fark etti. Harvard İlahiyat Fakültesi henüz geçen hafta biyoloji binasına yürüyüp lisans programında okutulan genetik mühendisliğini protesto etmişti. Biyoloji Fakültesi dekanı, ünlü ornitolog Richard Aronian, ofis penceresinden dev bir bayrak sarkıtarak müfredatını savunmuştu. Bayrağa dört küçük ayakla biraz değiştirilen Hristiyan balığı resmi çizilmişti. Aronian, kuru toprakta evrim geçiren, ciğeriyle soluyan Afrika balığı olduğunu iddia etmişti. Balığın altına İsa kelimesi yerine Darwin yazılmıştı. Tiz bir sinyal sesi duyulduğunda Langdon başını kaldırıp baktı. Kohler tekerlekli iskemlesinin elektronik cihazlarına uzandı. Kılıfından çağrı cihazını çıkararak gelen mesajı okudu. Güzel. Leonardo'nun kızı. Bayan Vetra şu anda helikopter pistine iniyor. Onunla orada buluşacağız. Gelip babasını bu şekilde görmese iyi olur diye düşünüyorum. Langdon onunla aynı fikirdeydi. Hiçbir evladın hak etmediği bir şok olurdu. Bayan Vetra'dan babasıyla birlikte üstünde çalıştıkları projeyi anlatmasını isteyeceğim. Belki neden öldürüldüğüne ışık tutar. Vetra'nın öldürülme nedeninin yaptığı çalışma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Oldukça mümkün. Leonardo bana çığır açacak bir şey üstünde çalıştığını söylemişti. Tüm söylediği bu. Proje konusunda ser verip sır vermiyordu. Özel bir laboratuvarı vardı ve rahatsız edilmek istemediğini belirtmişti. Ben de onun dehasına saygı göstererek memnuniyetle istediklerini sağlamıştım. Son zamanlarda çalışması yüksek miktarlarda elektrik harcıyordu. Ama onu sorgulamaktan kaçındım. Kohler çalışma odasının kapısına döndü. Yine de bu daireden ayrılmadan önce bilmeniz gereken bir şey daha var. Langdon duymak istediğinden emin değildi. Katili Vetra'dan bir şey çalmış. Bir şey mi? Beni izleyin. Direktör tekerlekli iskemlesini yeniden pusla kaplı salona yöneltti. Ne beklemesi gerektiğini bilmeyen Langdon onu takip etti. Kohler, Vetra'nın cesedine birkaç santim kala dönüp durdu. Langdon'a yanına gelmesini işaret etti. Langdon isteksizce yanına gitti. Kurbanın donmuş sidiğinin kokusu boğazına dolmuştu. Kohler, yüzüne bak dedi. Yüzüne bakmak mı? Langdon kaşlarını çattı. Bir şeyin çalındığını söylediğini sanmıştım. Langdon tereddütle diz çöktü. Vetra'nın yüzünü görmeye çalıştı ama başı 180 derece geriye döndürülmüş ve yüzü halıya gömülmüştü. Sakatlığıyla mücadele eden Kohler uzanarak dikkatle Vetra'nın donmuş başını çevirdi. Cesedin başı ızdırapla dönerken gürültülü çatırtılar çıkartarak öne çevrildi. Kohler başı bir süre orada tuttu. Dehşetle geri sendeleyen Langdon, ''Aman Tanrım!'' diye çığlık attı. Vetra'nın yüzü kan içindeydi. Tek bir ela göz cansızca ona bakıyordu. Diğer göz çukuru deşilmiş ve boştu. Gözünü mü çalmışlar? 14. Langdon, C binasından açık havaya çıktığında Vetra'nın dairesinden çıktığına şükrediyordu. Güneş, beynine kazınan boş göz çukuru görüntüsünün dağılmasına yardımcı olmuştu. Dik bir patikadan yukarı çıkan Kohler, ''Bu taraftan lütfen'' dedi. Tekerlekli iskemle hiç zorlanmadan hızlanıyor gibiydi. Bayan Vetra her an gelebilir. Langdon yetişmek için acele etti. Kohler, ''Peki'' diye sordu. ''İşe Illuminati'nin karıştığından hala şüpheniz var mı?'' Artık Langdon ne düşüneceğini bilemiyordu. Vetra'nın dinle yakın ilişkisi kesinlikle akıl karıştırıcıydı. Ama Langdon o güne dek araştırdığı tüm akademik kanıtlara bir çırpıda sırtını dönecek değildi. Ayrıca bir de göz vardı. Langdon niyetlendiğinden daha zoraki bir sesle, ''Ben hala'' dedi, ''Bu cinayetten Illuminati'nin mesul olmadığını düşünüyorum. Kayıp göz bunun kanıtı.'' ''Ne?'' Langdon, ''Gelişi güzel zarar vermek'' diye açıkladı. ''Hiç mi hiç Illuminati'ye özgü değil?'' Mezhep uzmanları, tecrübesiz alt mezheplerin, sıradan terörist eylemlerde bulunan fanatikler. Gelişigüzel zararlar verdiğini düşünürler. Ama Illuminati her zaman için çok daha ihtiyatlı davranmıştır. İhtiyatlı mı? Birinin gözünü ameliyat ederek çıkartmak ihtiyatsızlık mı? Hiçbir açık mesaj göndermiyor. Yüksek bir gayeye hizmet etmiyor. Kohler'in tekerlekli iskemlesi tepenin başında aniden durdu. Döndü. Bay Langdon, inanın bana, kayıp göz gerçekten yüksek bir gayeye hizmet ediyor. Çok daha yüksek bir gayeye. İki adam birlikte çim kaplı bayırı tırmanırken, batı yönünden helikopter pervanelerinin uğultusu duyulmaya başlamıştı. Açık madenin karşısından bulundukları tarafa doğru gelen helikopter belirdi. Aniden alçaldı ve çimlere çizilmiş helikopter pistinin üzerinde havada durdu. Langdon baktı. Zihni pervaneler gibi daireler çiziyordu. Bütün gece uyusa acaba akıl bulanıklığı gider mi diye düşünüyordu. Nedense bundan şüphe duydu. Tekerlekler yere değince pilot dışarı atladı ve eşyaları boşaltmaya başladı. Çok fazla şey vardı. Spor malzemeleri taşıyan çantalar, su geçirmez muşamba torbalar, dalış tüpleri ve ileri teknoloji dalış teçhizatı gibi görünen malzeme kutuları. Langdon'ın aklı karışmıştı. Motorun gürültüsünü bastırmak için bağırarak Kohler'e, "Bunlar Bayan Vetra'nın eşyaları mı?" diye sordu. Kohler başını sallayarak seslendi. Balear adaları çevresindeki denizlerde biyolojik araştırma yapıyordu. Onun fizikçi olduğunu söylediğinizi sanmıştım. Öyle, biyo bağlantı fizikçisi. Yaşam sistemlerinin birbiriyle bağlantısı üzerinde çalışıyor. Onun çalışmaları zerrecik fiziğinde babasınınkilerle yakından ilintili. Kısa süre önce bir grup ton balığını incelemek için kullandığı eş zamanlı atomik kameralarla Einstein'ın temel teorilerinden birini çürüttü. Langdon, espri yapıp yapmadığını anlayabilmek için ev sahibinin yüzünü inceledi. Einstein ve ton balıkları mı? X-33 roket uşağının kendisini yanlışlıkla başka bir gezegene indirmiş olabileceğini düşünüyordu. Kısa bir süre sonra Victoria Vetra kapıda belirdi. Robert Langdon sürprizlerle dolu bir gün olacağını fark ediyordu. Helikopterden haki renkteki şortu ve kolsuz beyaz üstüyle inerken hiç de beklediği gibi okumaya düşkün bir fizikçiye benzemiyordu. Kıvrak ve zarifti. Kestane rengi teni, uzun boyu, helikopter pervanesinin yarattığı rüzgarla uçuşan uzun siyah saçları vardı. Yüzünün tam bir İtalyan olduğu şüphe götürmezdi. Fevkalade güzel değildi ama 20 metre öteden bile şehvet uyandıran dolgun, yalın hatlara sahipti. Hava akımları vücudunu dalgalandırırken giysileri üstüne yapışıp ince bedenini ve küçük göğüslerini ortaya çıkardı. Langdon'ın büyülendiğini sezinlemiş gibi görünen Kohler, "Bayan Vetra çok güçlü bir kişiliğe sahiptir," dedi. Aylar boyunca tehlikeli ekolojik sistemler üzerinde çalışır. Sıkı bir vejetaryen ve CERN'in Hatha Yoga gurusudur. Hatha Yoga mı? Langdon düşüncelere daldı. Eski Budist medyatif esneme sanatı, Katolik bir rahibin fizikçi kızı için tuhaf bir uzmanlık alanıydı. Langdon, Victoria'nın yaklaşmasını seyretti. Ağladığı belliydi. Derin siyah gözleri Langdon'ın tanımlayamadığı duygularla doluydu. Yine de onlara doğru ateşli ve kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Bronzlaşmış bacakları güçlüydü. Güneşin altında geçirdiği uzun saatlerin verdiği sağlıklı Akdeniz ışıltısını saçıyordu. O yaklaşırken Kohler, "Victoria," dedi. "En derin taziyelerimi sunarım. Bilim için korkunç bir kayıp oldu. Burada, CERN'deki herkes için." Victoria minnetle başını salladı. Konuştuğunda yumuşak sesi duyuldu. Boğazdan gelen aksanlı bir İngilizce konuşuyordu. "Kimin mesul olduğunu öğrendiniz mi?" "Hala bunun üzerinde çalışıyoruz." Langdon'a dönerek önce elini uzattı. "İsmim Victoria Vetra. Sanırım siz Interpol'den geliyorsunuz." Onun elini sıkan Langdon o anda buğulu bakışlarının büyüsüne kapılmıştı. Robert Langdon. Başka ne söyleyeceğini bilemedi. Kohler, "Bay Langdon yetkililerden biri değil," diye açıkladı. "Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir uzman. Durumdan kimin sorumlu olduğunu bulmakta bize yardımcı olmak için burada." Victoria şüpheyle bakıyordu. "Peki ya polis?" Kohler soluğunu salıverdi ama bir şey söylemedi. Victoria, "Cesedi nerede?" diye sordu. "Bakılıyor." Beyaz yalan Langdon'ı şaşırtmıştı. Victoria, "Onu görmek istiyorum," dedi. Kohler, "Victoria," diye vazgeçirmeye çalıştı. "Baban acımasızca öldürüldü. Onu eskisi gibi hatırlaman daha iyi." Victoria konuşmaya başladığında sözleri kesildi. Uzaktan birileri, "Hey Victoria," diye seslendi. "Eve hoş geldin." Döndü. Helikopter pistinin yanından geçen bir grup bilim adamı neşeyle el sallıyordu. Biri, "Einstein'ın teorilerinden başka çürüttüğün oldu mu?" diye bağırdı. Bir başkası ekledi, "Baban seninle gurur duyuyordur." Victoria adamlar geçerken zoraki onlara el salladı, sonra Kohler'e döndü. Artık yüzünden aklının karıştığı okunuyordu. "Henüz hiç kimse bilmiyor mu?" "Ağız sıkılığının birinci derecede önemli olduğuna karar verdim." "Çalışanlara babamın öldürüldüğünü söylemediniz mi?" Şimdi şaşkın ses tonu öfkeyle karışmıştı. Kohler'in sesi bir anda sertleşti. "Belki de unutuyorsunuz Bayan Vetra. Babanızın ölümünü rapor ettiğim anda CERN'de bir soruşturma yapılacak. Buna laboratuvarının köşe bucak incelenmesi de dahil. Daima babanızın gizliliğine saygı göstermeye çalışmışımdır. Son projeniz hakkında babanız bana iki şey söylemişti. Birincisi, gelecek 10 yıl içinde CERN'e milyonlarca dolarlık lisans anlaşmaları sağlayabileceği ve ikincisi, hala bazı tehlikeler içeren teknolojiyi henüz halka açıklamaya hazır olmadığını söylemişti. Bu iki gerçeği göz önünde bulundurarak, yabancıların laboratuvarına dalıp çalışmalarını çalmasını ya da bu işlem sırasında kendilerini öldürüp CERN'i mesuliyet altında bırakmalarını istemedim. Kendimi yeterince ifade edebildim mi acaba? Victoria hiçbir şey söylemeden baktı. Langdon, onun Kohler'in mantığına karşı zoraki bir saygı ve kabulleniş gösterdiğini sezdi. Kohler, ''Yetkililere herhangi bir şey rapor etmeden önce'' dedi, ''ikinizin ne üzerinde çalıştığınızı bilmem gerek. Bizi laboratuvarınıza götürmenizi istiyorum.'' Victoria, ''Laboratuvarın konuyla ilgisi olamaz.'' dedi. ''Babamla benim ne yaptığımı bilen kimse yoktu. Deneyin, babamın cinayetiyle herhangi bir ilgisi olamaz.'' Kohler rahatsız edici şekilde soluğunu salıverdi. ''Kanıtlar başka şey söylüyor.'' Kanıt mı? Ne kanıtı? Langdon da aynı şeyi merak ediyordu. Kohler tekrar ağzını sildi. Bana güvenmen gerek. Victoria'nın öfke saçan gözlerinden hiç de güvenmediği belli oluyordu.